Ayrım 19.
Az sonrakiler arasında tam bir karşıtlık vardır. Banderiya yaralının saplanması, halkın zevkle alkışladığı ince bir sanat ve insanla hayvanın dövüşüne bir klasik bale inceliği veren şekli bir anlardır. Ancak bu sanat ve güzellik gösterisi, Paco ve Pepin'e yaşamlarındaki başarısızlıklarını anımsatmaktadır. Hiçbir zaman başrolü oynamamaya mahkumdur onlar. İspanya'daki hemen hemen bütün banderiyolar gibi, onlar da önce matador olmayı istemişlerdi. Ama boğanın sırtını 65 santimlik sopaları batırdıktan sonra, tabanları yağlayıp kaçan adamla, kımıltısız bedenini boğaya sunan ve kılıcını kabzasına dek düşmanın boynuna saplayan adamı koca bir dünya ayırmaktadır. Birinciye beceriklilik, ikinciye yürek gereklidir. Vaktiyle bir gün olsun ne bir arenada ne de ayın aydınlattığı bir otlakta bu yürekliliği göstermemiş değillerdi. Böyle olduğu halde sevdikleri fakat elde edecek güçte olmadıkları bu dünyadan ayrılmamak için kendilerinden daha değerli kişinin hizmetine girmeyi kabul etmişlerdi. Mesleklerinin doğasını oluşturan buyruk altında bulunma durumu yaşamların her anını etkilemektedir. Fiesta Brava dilinde peon yani hizmetkar diye anılmaları bu bağımlılığın simgesidir. Birçok kuadriyolar da bandriyerolar matadorun sofrasına oturamazlar. Efendileri şahane arabalara kurulurken onlar takalarla yolculuk eder, sırmalı ve pullu giysiler giyemezler, efendilerin pırıltılı giysilerinin süsü olmak üzere siyah renkten başkasına izin yoktur. Boğanın önünden kaçabilir ve sığınabilmek için şarampolün üstünden atlayabilirler. Oysa bu onur getirmeyen ayrıcalıklar matadora yasaktır. Bu davranışlarda bulunmaya kalkan boğa güreşçisi onursuzluk lekesini yer. Pisteki tur sırasında efendilerin bir adım gerisinden giderler ve halkın attığı çiçekleri gösterişsiz bir hareketle toplayabilirler. Bu, Corrida'nın onlara lütfettiği tek onurdur. Oysa yetenekli bir banderiyero'nun sanatı ince ve yücedir. Ancak bu yeteneği göstermek bile onlara yasaklanmıştır. Halkın hayranlığı matadorda toplanmalıdır ve bir banderiyero asla bunu kendine çekmemelidir. Çabukluk, etkinlik ve gösterişsizlik, işte gölgedeki adamların görevleri bunlardır. Paco ve Pepin için bu kasvetli ve yağmurlu öğle sonrasında ise gerekli olan çabukluktur. El Cordobes, "Hola Paco, çabuk banderiyaları getir," diye sesleniyor. Paco kırmızı ve sarı renkte bir çift banderiyayı alıyor. Corrida'dan sonra bu sopalar turistlere ya da koleksiyonculara 1500 frank civarında bir fiyatta satılacaktır. Paco zıpkınları kayganlaştırma ve boğanın derisine batmasını kolaylaştırmak için uçlarına tükürüyor. Genellikle iki banderiyero ilk iki banderiyayı sırayla saplarlar. Bugün bu Corrida'nın olağanüstü niteliği nedeniyle başlama ayrıcalığı daha yaşlı olana verilmiştir. Paco, Pepin'e dosya göz kırptıktan sonra arenaya giriyor ve Impulsivo'ya doğru ilerliyor. Onun görünmesiyle halkın sevinçli gösterileri arenayı kaplıyor. Bu karşılaşmadan cesaret alan banderiyero sopaları avuçlarının içinde sıkıyor ve kaygan toprakta yürümeye devam ediyor. Bunları yan yana ve az sonra matadorun kılıcını saplayacağı noktanın hemen arkasına batırması gerekmektedir. Kargının kaba cezasından sonra saplanan banderiyaların ıslıkları boğayı uyaracak, gücünü eksiltmeden sinirlendirecek ve dövüşe devam etmeye kışkırtacaktır. Görevini yerine getirmek için banderiyero alanda geometrik bir yol izlemeli ve göründüğünden çok daha ince kuralları olan bir tekniği kullanmalıdır. Hayvan tarafından fark edilmek, sayılı adımlarla doğrudan üstüne gitmek, ona canlılık veren bir hareket yapmasını sağlamak, hayvan atılır atılmaz koşmaya başlamak, kendisine yaklaşmasına fırsat vermek, kafasını kollayıp boynuzlarının geçeceği yoldan son anda çekilivermek ve o sırada durup banderiyaları gerekli yere saplamak gibi hareketler, boğanın daima beklenmedik tepkiler göstermesi mümkün olduğundan büyük bir ustalığı ve deneyimi gerektirir. Fakat banderiyaların saplanması, seyircilerin çoğunun kavramakta güçlük çektiği ve anlayamadığı koherensiyanın gizemli yasalarından esinlenerek yapılır. Arenanın dar alanında olsun, otlakların sonsuzluğunda olsun, boğa hasımlarının belli bir stratejiye bağlı kalmalarını zorunlu kılan içgüdüsel emirlere boyun eğer. Arenaya girer girmez hayvan bir ya da birkaç güvenlik noktası seçer. Bunların tam olarak bilinmesi toreroların ve elbet kendilerinin güvenliği için önemlidir. Impulsivo arenaya girer girmez seçtiği güvenlik noktasının torilin kapısının yakınlarında bulunduğu izlenimini uyandırmıştı. Picadorlar tarafından arenada güvenlik noktasının tam aksi yönünde bırakılmış olduğuna göre Impulsivo'nun güvenlikli diye seçtiği bu yere gitmeye çalışacağı beklenir. Bu nedenle Paco onu o yöne çekmeye çalışmaktadır. Amacı sopaları yarı yolda batırmaktır. Çünkü Vandreyalıların saplanmasından sonra da hayvanın yolunu sürdüreceğini ve kendisine dönmeyeceğini hesaplamaktadır. Paco tüm dikkatini Vandreyalıları saplayacağı yerde toplamak için boynuzlara bakmamakta, ip cambazı gibi bir ayağını ötekinin önüne ata ata ilerlemektedir. Hız aldıkça hayvanın ayaklarını çeken çamurlu bataklık koşusunu daha da tehlikeli bir duruma sokmaktadır. Vandreyalıların ne denge harikaları yaratması gerektiğini takdir eden halk, haykırmalar ve alkışlarla ona cesaret veriyor. Bugün bile hiçbir kişisel zafer gerçekleştirilen eylemi yeterli kılmamalıdır. Vandreyalıların hareketlerinin gerçekten güzel olmasına karşın önemli sayılan tek şey sonuçtur. Ve bu işlemde Corrida'nın tüm öteki eylemleri gibi hayvanı yaşamının son 10 dakikasına hazırlamak için yapılmaktadır. Paco boğaya yaklaşıyor. Gösterisi karşısında sabırsız ve zevkli bir taşkınlık içinde kıpırdayan kalabalığı belirsiz bir imgeymiş gibi görmektedir. İspanya'nın bütün plazalarının içinde göklere dek insan doluymuş duygusunu veren dik merdivenleri nedeniyle Madrid'inki onda özellikle bir anı bırakmıştır. Bütün dikkatini amaca yöneltmiş olan insan için halkın cesaret verici hakaretleri sayısız yankılar uyandırır. Paco, başka matadorların hizmetkarı olarak ellerinde banderiyelalarla Madrid'in Otoramaş Tapınağı'na pek çok kez girmişti. Hatta kendi özel kuadrillasıyla çevrelenmiş olarak buraya yüce görevli 3 kez girmiş ve 6 genç boyayı kılıçlamıştı. Ancak Paco'nun bu yerlere dönmesi gerçek bir mucizedir. Bir yıl 20 gün önce Bilbao arenasında tam banderiyelaları saplamıştı ki boğa birden döndü ve bir boynuz darbesiyle onu şarampole fırlattı. Bel kemiği kırılan Paco, alçı korselerin kıskacı içinde aylarca can çekişti ve ölmek için dua etti. Onu bugün hizmet ettiği efendisi kurtardı. Aldığı iki ağır darbe nedeniyle o sıralarda Torero'lar kliniğinde bulunan El Cordobes felaket yoldaşının ateşini yeniden körükledi. O sırada koridorlarda dört ayak üstünde dolaşan Paco yürümeyi yeniden öğrendi. Arkadaşının vaat ettiği yeni zaferlerin hayaliyle desteklenen Banderiero umutsuzluktan kurtulmuş, istemli bir bedensel yenileşme devresine girmişti. Geçirdiği kazadan 6 ay sonra El Cordobes onu Castilla'nın ufak plazası Daimel'e götürdü. Orada eski güvenini henüz kazanamamış olan ayaklarının üstünde titrediği halde karabasanlı gecelerinde yakasını koyuvermemiş olan siyah boğalardan birine doğru yeniden pelerini attı. Paco Ruiz o gün en büyük zaferini, felaketinin ve Fiesta Brava'ya katılmış kişilerin emsalsiz yazgılarını tanıdığı korku denen karabasanın üzerinde kişisel zaferini kazandı. El Cordobes'in kuadriyalasının üyeleri içinde ortamı ve eğitimi bakımından böyle bir yazgıya en az hazırlıklısı Paco'ydu. İlk korida seyrettiğinde 19 yaşındaydı. Üstelik Sevilla'nın ünlü arenası Maestranza'ya babasının zoruyla gitmişti. Paco boğa güreşlerine hiç ilgi duymuyordu. Sağlam bir orta öğretimden sonra bir haber ajansında iyi bir iş bulmuştu. Çalışkan, tutkulu, öğrenimini tamamlamak için gece kurslarına giden ideal bir memurdu ve patronu 20 yaşını doldurduğunda ücretini artıracağını ve onu bir muhabirle getireceğini vaat etmişti. 10 Nisan akşamında Maestranza'nın güneşli basamaklarının üstünde bunca ciddi bir genç olan Paco'nun ruhu birden allak bullak oluverdi. İspanyolların pek inanmamakla beraber Fiesta Brava'ya mal ettikleri mucizelerden biri mi olmuştu? Uzun yıllar sonra o gün duyduğu heyecanı kendisi bile anlatamayacaktır. Tanrısal bir lütfa uğramış gibi bir his duymuştu. Arenadan çıkarlarken babasına döndü ve baba, "Torer olmak istiyorum," dedi. Adamcağız kahkahalarla güldü. Haksızdı. Günün birinde oğlunu istemediği halde koridaya götürdüğünde pişman olacaktı. Yeni tutkusuna kendini kaptıran Paco, gece kurslarını bir yana bıraktı. Haber ajansındaki işinden bile çıktı. Bir sabah babasının kasap dükkanına girdi ve aile mesleğini devam ettireceğini bildirdi. Önce pek kulak asmayan babası sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Ama Paco bir koşul ileri sürmüştü. Mesleğe en alt basamaktan başlayacaktı. Alt basamak Sevilla mezbahasında hayvan kesmekti ve Paco'nun isteği de buydu. Öteki İspanya kentlerinde olduğu gibi Sevilla'da da mezbaha çırak matadorların mıknatısıdır. Gerçekten de boğanın nasıl öldürüldüğünü insan en iyi orada öğrenebilir. Sürüyle delikanlı, oraya girip celebin bıçağını bekleyen hayvanlarla birkaç geçiş yapma umuduyla o pis kokulu sokaklardan ayrılamazlar. Biraz para verebilenler ya da arkası olanlar girebilirler oraya. Ondan sonra içerideki memurları tavlayıp celeplik işini kendilerine bırakmalarını sağlamak kolaydır. Kuşaklar boyu matadorlar, Sevilla'nın sofralarına ayrılan sığırlar sayesinde öldürme eylemini öğrenmişlerdir. Paco bu yere sokulurken edinmek istediği mesleğin temel bilgilerini öğrenebilmek için kolaylıklar elde edeceğini sanmıştı. Düş kırıklığına uğramakta gecikmeyecekti. Mezbahalar ayrıcalıkların paylaşılmasını sıkı denetim altında tutan gerçek bir mafyanın gözetimi altındaydı. Bu örgütün önderi mezbahaların en tiksinç görevlerini yapan Rafael Gomez adlı bodur bir serseriydi. Adam işkembeciydi. Paco onunla iyi geçindi ve bu sayede babasının kasap dükkanı için ayrılan hayvanları öldürme iznini kopardı. Hemen Sevilla'nın bit pazarına koşup bir kılıç satın aldı. Mezbahaların leş kokusu, ötede beride dolaşan bağırsak parçaları, sel gibi akan kanlar ve ilk kılıç batırmanın verdiği irkinti yaşamının yönünü birden değiştirdi. Bununla beraber böylesine ani ve şaşılacak şekilde benimseyiverdiği meslekten Paco'yu hiçbir şey vazgeçiremedi. Öldürme tekniğini kavrar kavramaz işkembeci dostundan hayvanlarla doğrudan doğruya koralda karşılaşma iznini de aldı. 100 peseta karşılığı elde ettiği bu gizlice korala girme hakkı sayesinde bir gün Juan Belmonte'nin otlaklarından dövüşe elverişsiz oldukları için mezbahaya gönderilen bir sürü boğayla karşılaştı. Paco ve işkembeci damın tepesine çıktılar ve bekçilerin öğle istirahatine çekilmelerini beklediler. 1 Temmuz günüydü. İki suç ortağı Paco'nun ifadesiyle sıcakta börek gibi pişiyorlardı. Son bekçi de uykuya dalınca gençler hırsızlar gibi olağa tutuna tutuna indiler ve koralın içine atladılar. Paco, ünlü matadorun hayvanlarını bir an dikkatle süzdü. Sıcaktan bitik düştüğü için mi yoksa tıka basa yedirilmiş hayvanların hantal görünmelerinden mi duraksadığını gizlemedi. Bunun üzerine Gomez ona eski bir çuval uzattı, alaycı bir ifadeyle ''Buraya bunun için geldin'' dedi. ''Haydi iş başına.'' Eski muhabir, gübrelerle sırılsıklam olmuş yerde isteksiz isteksiz ilerledi. O anı her adımda kalbim ağzıma geliyor sanıyordum diye anlatacaktır. Kusmamak için kendini zor tutuyordum. İlk boğaya 3 metre kadar yaklaşınca Maestranza'nın basamaklarında gördüğünde kendisine çok basitmiş gibi gelen hareketi yaptı. Hayvan çuvala doğru kayıtsızca atıldı. Bu ilk temasta irkilen genç soluğunu tuttu. Şaşkınlık içindeydi. Ne mucizedir ki bu cüssede bir hayvan böylesine bir aldatmacaya kolaycacık kanı veriyor diye düşündü. O günden başlayarak mezbahadaki eğitimi yeni bir dönem kazandı. Kılıcı yeni bir güçle 200'den fazla hayvanı babasının dükkanına yolladı. O günlerde zamanını Sevilla kahvehanelerinde geçiriyor ve yeteneklerini bir tiyatroda kanıtlama fırsatı arıyordu. Paco'nun babası oğlunun tutkusunu ciddi olduğunu anlayınca şaşmaz bir usulle bunlara bir son vermeyi kafasına koydu. Çiviyi çiviyi söker diye düşündü. Otobüse atladı ve ufak bir korida düzenlemekte olan Almodóvar Del Rio köyüne gitti. Orada 500 peseta karşılığında oğlunun korida afişinde yer almasını ve gösteriye katılacak 3 hayvandan birini Romerita adlı ihtiyar ineği öldürme ayrıcalığını sağladı. Baba Ruiz, Romerita ona öyle bir ders versin ki Toromaşi sözcüğünü bir daha ağzına almasın diye düşündü. Ama olaylar kasabın kurnazca düzenlerini boşa çıkardı. Paco öyle göz doldurdu ki Almodóvarlılar ona Romerita'nın kulaklarını ve kuyruğunu armağan ettiler ve omuzlarını alıp köyde bir zafer turu attırdılar. Zavallı baba yıkılmıştı. Zira Almodóvar'daki bu denemenin oğlunun o lanetli boynuzlarla ilk ve son karşılaşması olacağına inanmıştı. Gel gelelim bütün bu köyü ayağa kaldıracak denli yetenekli bir oğlu olduğunu keşfetmişti. Ona şimdi yeni bir manalite gözüyle bakıyordu. Dönüşte, otobüste oğlunun kazandığı kulakları herkese kıvançla gösterdi. Parmağıyla Paco'yu işaret ederek iyi bakın ona diye haykırdı. İleride İspanya'nın ilahı olacak. Babası tarafından desteklenen ve para yardımı gören Paco bütün vaktini Toromaşi öğrenimine verebildi. Işıklı giysiler satın aldı ve birkaç köy koridalarına katıldı. Hatta Sevilla'nın Maestranza alanına bile sokuldu ve bir gazete onun kusursuz pelerin çalışmalarını övdü. Yükselişi 23 Eylül 1949'da önemli bir aşamaya ulaştı. O gün Paco Ruiz'in adı önemli bir koridanın afişinde yer aldı. Gene alkış topladı. İki kulak daha aldı ve gelecek hafta için yeni bir sözleşme imzaladı. Sevilla'daki iki korida doğruya çıkma yolunda önemli bir aşamadır. Öyle ki Paco sonunda yükselebilecek düzeye geldiğini düşünerek Madrid'in yolunu tuttu. Ve 1 Mart günü Toromaşi'nin bugün 20 milyon kişinin kendisini izlediği bu tapınağına girdi. Yıkıcı bir yenilgiye uğradı. Boğa tarafından, sonra da rüşvet veremediği için gazeteciler tarafından fena halde hırpalanarak Madrid'in kaldırımlarına atıldı. İşsiz kalacağı belliydi. Sevilla ile boş dönmeyecek denli gururlu olan Paco 4 yıl Fiesta Brava kazazedelerinin sefil yaşamını sürdü. Kendini bağışlatma umuduyla İspanya'da başvurmadığı kapı kalmadı. Boşuna. Oysa Paco fena bir torero değildi. ama sadece köy koridorlarına ya da mazeretli bir matadorun yerini alınıyor, birkaç pasitadan fazla kazanamıyor ve her yerde kayıtsızlıkla karşılanıyordu. Önce parlak başlayan matadorluğu 4 yıl can çekişmişti. Asıl darbeyi Malaga'da yedi. O gün yarı yarıya kör ve korkunç bir boğa kendini öldürtmemişti. Halk matadoru minder, izmarit, portakal kabuğu, Coca-Cola şişesi ve hakaret yağmuruna tuttu. Başkan 3 kez hayvanı öldürmesini ihtar etti ama o mübarek hayvan diyor Paco, ölmek istemiyordu. Sonunda boğayı pistten uzaklaştırdılar. Paco da Palma'dan ve aynı zamanda Fiesta Brava'dan kovuldu. Parasız kalan ve umutlarını yitiren Paco, birkaç hafta sonra ışıklı giysileri çıkarıp bambaşka bir üniforma giydi. Madrid'de küçük bir meyhane olan Pepe'nin yerinin beyaz ceketini kuşandı. Masalara hizmetten başka, yenilgisinin mütevazi avuncu olan bir işte verilmişti eski matadora. O inci gibi yazısıyla yemek listelerini yazıyordu. Bir gün Sevilla'yı bir matador Pepe'ye yemeğe gelmişti. Paco'ya kuadriyasında yer verebileceğini söyledi. Paco duraksadı. Geçici olarak bile olsa ışıklı giysileri taşımış olan kimse için bandriyero olmayı kabullenmek acı bir düşüştür. Ama Paco arenaları özlemişti. Başkasının yardımcısı olmayı kabul etti. 10 yıl bir cuadrilla'dan ötekine geçerek bandriyero olarak yaptı. Günün birinde Cordova'da yaşamında rastladığı en çılgın matadorla aynı programda yer aldılar. En az 20 kez diye anlatır. O çılgın kendini yere çaldırttı. Her defasında da sapasağlam ayağa kalktı ve dövüşe devam etti. O yaz sık sık rastlaştılar. Paco bu gencin halkı büyüleyen bir güce sahip olduğunu fark ediyordu. Aficionadoların buluştukları her yerde Cordova'da Plata Sokağı'ndan Sevilla'da Sierpes Sokağı'na ve en ücra kentlere dek herkes ondan söz ediyordu. Palma del Rio'lu bir çılgın var deniyordu. Fiesta Brava'da devrim yapıyormuş. Bu şekilde güreşmeye devam ederse yazın sonunu bulamaz. Ama bilet kaça satılırsa satılsın El Cordobes'i ölmeden görmeli. Sonbaharda Paco El Cordobes'in kuadrasına girdi. Ve işte 4 yıldan beridir yazgısı her mevsim ölmesi beklenen adamınkine bağlıdır. Bilbao Arenası'ndaki feci kazanın yaratıp pekiştirdiği sağlam bir dostluk, okuma yazma bilmeyen yetimle kendisinden 10 yaş büyük bir muhabiri sonsuzca birleştirmiştir. Paco, Matador'un güvenli banderiyerosu ve sadık danışmanıdır. Onu hayranlarına karşı korur, sağlığına göz kulak olur, çok içtiğinde azarlar. Çevresinde dolanan bir yığın iş adamıyla Matador arasında aracılık yapar. Çapkınlığa birlikte çıkarlar. Matador'un başka bir sevgili seçtiğini bir senyoritaya haber vermek gibi güç bir işi çoğu kez Paco'ya düşer. Arenada Paco, kendisine deneyimleri sonucu edindiği değerli öğütler verir. Ve özellikle fazla çılgınlıklar yapmasını elinden geldiğince engeller. Matador'un yardımına her an koşmaya hazır olan Paco, El Cordobes'in intihar demek olan atılışlarına herkesten çok üzülür. Onun yanından ayrılmaz. Yaşamının taşkın sevinçlerini ve büyük korkularını onunla birlikte yaşar. El Cordobes'in utkulu yükselişine kendisini kaptıran Paco, efendisinin başarılarını, yazgısının kendisinden esirgediği o tatlı utku saatlerini yudum yudum yaşamaktadır. Kesin an gelmiştir. Paco Ruiz, Banderilla'nın yörüngesini kendisine 2 metre yaklaşmış olan boğanın sağ böğrüne doğru eğiyor. Burladeros'un gerisinde El Cordobes, birkaç dakika sonra boy ölçüşeceği hayvanın hızını, taşkınlığını ve vuruculuğunu kestirmeye çalışmaktadır. Paco hareketlerini hızlandırıyor. Bütün bunlar birkaç saniyede oluyor. İki silüetin çatışacağı anda Paco birden bedeni etrafında dönerek sıçrıyor ve darbeyi savuşturuyor. Koşan hayvanın hızıyla sürüklenen Banderillero'sunun ayağı çamur içinde sürçüyor. Arenada ses soluk kesilmiştir. Büyük bir çabayla kendine gelebilen Paco çevik bir hareketle dönüyor ve Banderillero'ları yan yana hayvanın sırtına saplıyor. Zıpkının acısıyla hayvan yavaşlıyor. Gür bir böğürtü savuruyor ve boynuzlarıyla havada bir kavis çiziyor. Bir alkış tablosu saplamadaki bu isabeti kutluyor. Paco tek ayağı üzerinde hızla dönüyor. Kendisini tahta şarampolün arkasına atan bir pürüetle gösterisini tamamlıyor. Pepe'nin sırası gelmiştir. O gün en tehlikeli iş onunkidir. Banderillolular boğaya ve sağdan ya da soldan yaklaşırlar. Paco sağda çalışır. Pepe'nin Banderillaları soldan batırır. Impulsivo'nun burucu boynuzu soldaki olduğundan Pepe'nin durumu naziktir. Banderillaluk kuramsal bakımından tehlikeli gözükmez. Ancak İspanyol sigorta şirketlerinin istatistikleri bunu yalanlamaktadır. 36 yaşında olan Pepe'nin bedeninde arenalarda aldığı 17 yara izini taşımaktadır. aynı kumların üstünde tam bir hafta sonra bir bandeyero boynuz darbeleriyle ölecektir. Beş çocuk babası olan Pepe'nin kurban gitmeye hiç niyeti yoktur. El Cordobes'in Cuadrillas'ının en önemli kişisi Pepe'ndir. Bu iyi aile babası, fizik yapısı bakımından klasik Torero'nun karikatürü denecek denli iyi bir örneğidir. Uzun, çökük, kemikli yüzü El Greco'nun tablolarındaki kişilere tıpatıp benzer. Göz kapaklarının sinirli sinirli oynatan bu ciddi ve hüzünlü yüzde yalnız gözler gülümser. Pepin kazancının yüklü bir kısmını altına çevirmiştir. Arena dışında yakasını hiç bırakmayan buruk, acı verici bir duman bulutu bu ufak tefek adamın peşinde dolaşmaktadır. Paco'dan daha mütevazi bir ailedendir ve ömür boyu olanaksızı gerçekleştirmek, yani matadorlukla korkuyu bağdaştırmak için savaşın vermiştir. Oysa Pepin, kan ve ölüm kokuları içinde doğmuştu. Babası, Cordoba Belediye mezbahasında kapıcıydı ve bu durum delikanlının tutkularını körüklemişti. Okumaya eğilimli değildi, ilkokulu bile bitirmedi. Babasının uykusundan ve kulaklarının ağır işitmesinden yararlanarak hayvanları koydukları bahçenin anahtarını aşırırdı. Böylece Pepin öğrenimini Cordoba'nın genç afisyonadoları toplayan gizli gece koridaları yaptı. Daha sonra bölgedeki tientaları kovalarken Fiesta Brava virüsü onda iyice yerleşti. Ama daha güçlü ve karşı konmaz bir virüs olan korku onu felce uğratıyordu. Bu korku yüzünden hiçbir zaman matadorluk mertebesine yükselemedi. Orta dereceli matadorlara hizmet ettikten sonra Cordoba kahvehanelerinden birinin terasında El Cordobes adlı tanınmış bir genç matadorun menajeriyle karşılaştı. Adam onu sezon için angaje etti. O gün bugündür pek göz doldurmamakla beraber iyi niyet ve sadakatle ikinci banderiye lorosu olarak çalışmaktadır. Solgun, sırıtmaya benzer bir gülümsemeye çarpılmış yüzü korkusunu ele veren gölgelerle dolmuş, ağzı bir dua bile mırıldanamayacak denli kurumuş olan Pepin, hafifçe titreyen ayaklarla kumlar üzerinde Impulsivo'ya doğru ilerlemeye başlıyor. Ufak adımlarla yürüyor ve hayvana soldan yaklaşmak için geniş bir eğri çiziyor. Yardımına koşmaya hazır durumda bekleyen arkadaşları ilerleyişini kaygılı gözlerle izliyorlar. Ayaklarını çamurlardan güçlükle çekerek dişlerini sıkıyor ve banderiyelaları terli avucunda sımsıkı tutarak gittikçe hız alıyor. Ağzından köpükler saçan ve sol boynuzunu kendisine yaklaşan silüete doğru diken boğa ise yolundan sapıp Pepin'e doğru atılıyor. 20 milyon seyirci için çarpışacakları kaçınılmaz görünüyor. Dost doğru ve görmek istemediği boynuzların üstünden hayvana bakan Pepin, Paco'nun batırmış olduğu banderiyelaların bir takım eğriler çizdiğini görüyor. Hızını arttırıp önemli bir şekilde yolunu sağa doğru saptırıyor. Sonunda boğanın yakınına vardığında banderiyelaları saplayamayacak denli hayvandan uzak düştüğünü fark ediyor. Bunun üzerine birden geri dönüyor. Futbol maçında kaleye giren gol gibi dalıyor ve banderiyelaları batırıyor. Pepin sol boynuzun karnını kazıdığını hissediyor. Tekrar bir dönüş yaparak oradan kaçıyor. Zıpkınların yeniden batışına fena halde kızan Impulsivo birden yön değiştirip banderiyelaların peşinden koşuyor. Kaygılı halkın drama tanık olmak için ayağa kalktığı sırada Pepin'in arkadaşları da pelerinlerini açarak burladerolarının arkasından fırlıyorlar. Boğanın çamur gayzerleri saça saça deli gibi peşinden koştuğunu gören zavallı banderilero ayağa kayıp sendeliyor. Şarampola yani kurtulmaya 20 metre kala ve Impulsivo'nun boynuzları kendisini şişleyecek denli yaklaştığında birden arenanın ortasında gür bir çığlık yükseliyor.